Ayrım 29, sayfa 340. Hayk kendine özgü biriydi. 14,5 yaşında olmasına rağmen kişiliğinde dağlı Ermenilerin aksi karakterini tamamen yansıtmaktaydı. Zayıf ama adeleli vücudunda, öne eğik ağır yürüyüşünde, kocaman ellerinin aşağı sarkmasında görülen kendi içine sıkıca bağlı, eski bir ırkın egemen kibiriyle, doğulu ele avuca sığmazlıklarıyla göze çarpan oğlan çocuğu sürüsünden hemen ayrılıyordu. Diyasporasının kentlerinde yaşayan Ermeni, Kurnaz Ulizes'e benzese de, Odysseus'ta kahramanın karakterinde kurnazlıkla vatansızlık boşuna iç içe geçmemiştir. Özünde ve dağlarda yaşayan gerçek Ermeni sabırsız ve kibirlidir. Türklerin rahatına düşkün ve uyuşuk asaletinin karşısına büyük çalışma dürtüsüyle birlikte bu yaralayıcı niteliklerini koyar. Bu temel karakterlerin çatışması birçok şeyi açıklamaktadır. Hayk'in ailesi kuzeyden Gürcistan sınırına yakın Dokuz Bunar dağlarından göç etmişti. Annesi Dul Sushik buraya 14 yıl önce kucağında bebeğiyle gelmiş ve yoğun olukla Azir arasında iki köyün de dışında bulunan bir ev alarak meyve ve ipek böceği üreticiliği yapmaya başlamıştı. Burayı hiç kimsenin yardımı olmaksızın tek başına idare ediyordu. Dev gibi iri mavi gözlü Dul Sushik hiç sevilmezdi. Hatta herkes yanından korkuyla uzaklaşırdı. Uzun yıllardan bu yana Musa Dağı'da yaşıyor olmasına rağmen hala yabancı gibi değerlendiriliyordu. Çünkü yoğun oluk halkı göçmenlerle kaynaşma konusunda son derece çekingendi. Yabancılara herkes kuşkuyla bakar, haklarında efsanevi dedikodular çıkarılırdı. Dul Sushik hakkında bir öykü dolanıyordu ağızdan ağza. Kadın çok önceleri kendisine uygunsuz teklifte bulunan küstah birini fazla uğraşmadan o devasa işçi elleriyle hemen boğuvermişti. Bu hikaye gerçekten uydurulmuş da olsa Hayk, annesinin kasları güçlü vücudunun ve onun itici aksi kişiliğinin hem dışsal hem de içsel olarak mirasçısıydı. Kibirli insanlar sürekli başkalarının özgüvenini yok ederler. Hayk de durmadan Stepan'ın kendisine duyduğu güveni azaltmaktaydı. Genç Bagratya'nın sahiciliğini kanıtlamak için her gün güç gösterisine kalkışmasından Hayk sorumluydu. Aksi ve şüpheci Hayk'i kendisine inandırma arzusu Stepan'ın yaşının ateşli doğası gereği acı veren biçimler almaktaydı. Gençlik birliğinin komutanı öğretmen Şatakyan, Stepan'ı sadece öne çıkarmakla kalmıyor, Madame Juliet'in oğluna vahşiler arasında kültür taşıyıcısı olan bu küçük Fransız'a düşünülen her biçimde kur yapıyor, ötekileri kaba sıfatlarla anarken ona hep Monsieur Stepan diyordu. Görev seçimini Stepan'a bırakmıştı. Nerede hiç tehlike yoksa çocuğu orada görevlendiriyordu. Eski öğretmeni Samuel Avakyan da fırsat buldukça onu gözetiyor, aptalca muziplikler yapmaktan, başını belaya sokmaktan korumaya çalışıyordu. Oysa gösterilen ihtimam Stepan'ı utandırmakta, onu Hayk'in gözünde hanım evladı durumuna düşürüp, zar zor elde ettiği gerçekliği ve katılığı sürekli kuşkulu duruma getirmekteydi. Ama en can sıkıcı olan imtiyazlı davranışların Hayk'i giderek daha da kibirli hale getirmesiydi. Çünkü Sushik'in oğlu gerçeği temelden kavramıştı. O nedenle bilmiş gözleri boş hareketlere aldanmıyordu. Şu an şeyh çadırındaki yatağında gözünü kırpmadan içsel gerginlikle dönüp duran Stepan'ın tahrik olmuş beyni düşünüyordu. ''Tanrım, Hayk'a kim olduğumu göstermek için ne yapabilirim?'' Bu arada Hayk'le ilgili mücadele küçük Bagratya'nın hırslı ruhunun ünlenmek için yürüttüğü savaşın sadece bir cephesiydi. Musa Dağı'da geçirdikleri 9. gündü. Kampta ekmekle sebze sıkıntısı baş göstermişti. Sadece et yemek zorunda kalmaları insanlar arasında yavaş yavaş hoşnutsuzluk yaratıyordu. Mükemmel harisa yemeği zafer şöleninden 5 gün sonra bitmişti. Önderler konseyi o günkü felaketten kurtardıkları unların dağıtımını bir hafta süreyle durdurduğu için tandırlar boştu. Dağıtılan et miktarının çoğaltılması da hoşnutsuzluğu gidermemişti. Önderler konseyinin kararına göre son derece az olan keçi ve koyun sütü hastalara, güçsüzlere ve 10 yaşından küçük çocuklara dağıtılacaktı. Yağ ve peynir yapımı için geriye çok az süt kalıyordu. Herkes uygulanan ortak ekonomiye ateş püskürmekteydi. Gerçekten de anlaşılmaz bir kural gereğince bu basit idare biçimi tasarruf sağlayacağı yerde sanki ortak malları tüketiyor, durumu kötüleştiriyordu. Doktor Altuğni'nin yanında çalışmaya başladığından bu yana Juliet konserve, şeker, çay, pirinç gibi stok maddelerinin büyük bölümünü hastanenin kullanımına vermiş bulunduğu için kendisi ve yakın çevresi ekmek sıkıntısını aşabiliyordu. Stepan henüz en ufak bir sıkıntı hissetmemişti. Oysa Hayık sürekli kayış gibi koyun eti yemekten şikayet etmekteydi. Eti doğru dürüst pişirmeden henüz yarı kanlıyken hem de içine hiçbir şey katmadan yemek zorundaydılar. Hayık bari birkaç incirle kayısı olsaydı diye içini çekti hırsla. Stepan Musa Dağı'nın ayaklarında serili duran meyve bahçelerini gördü. Henüz hiçbir şey söylemiyordu. Gençlik Birliği'nin günlük hizmeti epeyce geniş yelpazeliydi. Her 13 noktada aynı şekilde gözcü noktalarında da emirber nöbetçiler hazır olmak zorundaydılar. Öğretmen Şatakyan Birliği'ni her gün denetliyor ve beklenmedik anlarda alarm tatbikatı yaptırıyordu. O nedenle büyük boyutlu özel girişimler hiçbir şeyin görünmediği ve insanların serbest olduğu gecenin koruyuculuğu altında yapılabilirdi. Daha 9. gün sona ermeden Stepan erişilmez Hayık'a planını açıklamıştı. Bu planın yerlilerden birinin değil de bir yabancının aklına gelmesi şaşırtıcıydı. Gerçi dağa çıktıklarından bu yana birkaç yürekli kişi stokları tamamlamak için 2-3 kez vadiye inmeyi göze almışlar ama köylerde gece gündüz güçlü jandarma postası devriye gezdiği için başarılı olamadan geri dönmüşlerdi. Stepan'ın planına göre Gençlik Birliği'nin meyve bahçelerine düzenleyeceği bir gece seferi genel sıkıntıyı gidermeye yardımcı olacaktı. Hırslı rakibine giriştiği işin zorluklarını tahmin edemeyen, ısrarlı acemi seyreden, olgun bir sanatçı gibi bakmaktaydı Hayık. Ama bir süre sonra gizli baskını örgütleme işini üstlenmiş ve saldırı grubunu oluşturmuştu. Elbette Stepan babasının bu maceraya katıldığını öğrenip özgürlüğünü hissedilir biçimde kısıtlayacağından korkuyordu. Bu kaygısını Hayık'a da açıklamıştı. Aslında planın kendisine ait olmadığını unutmuş görünen Hayık, beceriyle kullandığı çekilmez ses tonuyla konuştu.
''Eğer korkuyorsan yukarıda kalabilirsin. Senin için daha iyi olur.''
Derinden yaralanan Stepan, anne ve babasının kaygılarına ilişkin artık hiçbir şey düşünmemeye yemin etmişti. Planlanan sefer aynı gece hayata geçirildi. 90 oğlan çocuğu, çuval, küfe ve sepet namına ne buldularsa çalmışlardı. Gece saat 10 sularında ateşler sönüp herkes uykuya daldıktan sonra küçük gruplar halinde kamptan çıkıp nöbetçilerden sıyrılarak emniyet siperlerini geçtiler. Aşağıya doğru koşarak iniyorlardı. Rüzgarlarca taşınmış gibi 45 dakika içinde ilk meyve bahçesine vardılar. Saat 1'e kadar yumuşak ay ışığı altında kayısı, incir ve portakal toplamışlardı çılgınlar gibi. Bu arada Stepan da hayatında ilk kez böyle bir iş yapmasına rağmen zaman zaman bedensel gücünü göstermişti. Çetenin önderi Hayık'ın birlikte getirmeyi başardığı 3 eşek ağzına kadar doldurulmuş küfe, çuval ve sandıklarla yüklenmişti. Ama yine de çocukların her biri sırtında önemli miktarda yük taşımaktaydı. Kampa güneş doğmadan kısa süre önce varabildiler. Başlarına gelebilecek olanlardan habersiz, hiç uğruna hayatlarını tehlikeye atan kaçakları, kamp sakinleri sitem, öfke ve hatta tokatla ama yine de gurur duyarak karşılamışlardı. Stepan kent çukuruna varmadan 3 çadır mevkiine saparak Gonzague Maris'le paylaştığı şeyh çadırına girmişti yavaşça. Gabriel ile Juliet'in oğullarının tehlikeli gezisinden haberleri olmamıştı. Gece seferinin ganimeti 5000 kişi için sözü edilmeye bile değmezdi. Fakat bu girişim Aram Thomasian'a benzer bir deneme için fikir vermiş ve papaz 3 gece sonra ihtiyat birliğinden 200 adamla 2 manganın koruması altında meyve bahçelerine inmişti. Ne yazık ki girişim pek başarılı olamadı. Çünkü tam da bu birkaç gün içinde Müslüman köylüler evlerine iyi ürünler götürmek üzere Ermenilerin meyve bahçelerine dalmışlar, geriye sadece henüz olgunlaşmamış ya da çürümüş meyveleri bırakmışlardı. Stepan'ın bir süre sonra giriştiği iş bundan daha gereksiz ve çılgıncaydı. Ancak bu işi kahramanca bir cesaret gösterisi olarak değerlendirmek yanlış olur. Çocuk karşılaşabileceği tehlikeden habersizdi. Kendisine yol arkadaşı olarak Topal Hagop'tan başkasını seçmemesi bunu açıkça göstermekteydi. Hayık Stepan'ın ona ne kadar az ihtiyacı olduğunu görmeliydi. En önemlisi buydu. Bagratyan'ın oğlu artık yavaş yavaş bir erkeğin kendisini sadece kendi özüne karşı korumakla kalmayıp, bunun da ötesinde her an henüz uyanmış benliğinin önemsizliğini, boğucu biçimde hissettiren dünyanın devasa hayaline karşı da korumaya başladığı yaşa gelmişti. Stepan'ın kişilik gelişiminin ateşi Musa Dağı egemen olan genel ateşle uğursuzca kesişiyordu. Arkadaşları bu köy haylazları, sert kabuklu kaya bitkileri ya da sezgi gücü yüksek dağ hayvanları gibiydiler. 4 yaşında tamamen şekillenmiş olarak düzenli biçimde büyüyor, gelişimleri biraz aşılmış ve silinmiş olsa da ölesiye kadar koruyabilmek için son derece az değişim geçiriyor, herhangi bir karmaşa yaşamıyorlardı. Oysa Stepan içinde uzak halkların mirasını, fazla zorlanmış 3 kuşağın yüksek niteliğini ve sinir aşınmasını, Avrupalı çocukluğunu, ayrıca en ağır yük olarak hiçbir yerde hiçbir zaman huzur bulmayan hırslı bir ruh taşıyordu. Günden güne zayıfladığını, yüzünde gölgelerin giderek büyüdüğünü annesi üzülerek görüyordu. Ama ne yapabilirdi? Çocuğun alışkın olduğu gıdaları nereden temin edebilirdi? Bazen oğlunu kendi çadırına çekiyor, çocuğun öfkeli protestolarına rağmen birkaç büyük bardak sütü gırtlağından aşağı boşaltıyordu. Sonra yine günlerce ilgilenemiyordu onunla. Hepimiz daha ne kadar yaşayacağız ki? Bu soruyu sık sık sorardı kendisine ama pek samimi olduğu söylenemezdi. Çünkü Juliet herhangi birinin, en kanlı zaptiyenin bile kendisine ufacık bir zarar verebileceğini düşünemiyordu. Yine de her şey önemini yitirdiği ve kendini bırakma isteğine uygun düştüğü için bu soruyu sormaktan hoşnuttu. Kişiliğindeki yılgınlık giderek büyüyordu. Stepan'ın çılgın haylazlığı şu gerekçeyle gerçekleşmişti. İskuhi Tomasyan birçok kez yola çıkışın yarattığı karışıklık nedeniyle yoklukları şimdi kendine çok acı veren bazı şeyleri unuttuğundan yakınırdı. Bunlar içlerinde konfirmasyon İncil'inin de bulunduğu, dipnot konfirmasyon protestanlarda dini kabul töreni çevirinin notu. Çok sevdiği 3-4 kitapla fil dişinden yapılmış çarmıha gerilmiş İsa heykeliydi. İncil'i de İsa heykelini de aram armağan etmişti. Bu hazinesini zeytun yıkımından kurtarmış, o korkunç sürgün günlerinde de hep yanında taşımıştı. Fakat şimdi bedensel özrünü öne sürerek boşuna açıklamaya çalışıyordu bunu kendisine. Kitaplar, İncil ve çarmıha gerilmiş İsa heykeli Bagratyanların villasında kalmıştı. Ağabeyini incittiğini düşündüğü bu kayıplar onu çok üzmekteydi. İskuhi sadece Sato'yu çekmiyordu kendisine. Aynı zamanda Stepan da genç kıza yavaşça sokulmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Fakat fokurdayarak küçük hanım diyen sesi, özlem ifade eden titrek vızıldamaları, şehvetli kirli pençeleriyle yetim kızın sonbaharda ortaya çıkan et sineklerine benzer sırnaşıklığı ne kadar karşı konulmazsa, Stepan o kadar saygılı bir mesafeyi koruyor, yere oturarak Matmazel Tomasyan'ı suskun bakışlarla yutuyordu. İskuhi'nin yanından ayrılınca hep ona mutluluk veren acıyla dolardı içi. Genç kızın hayali canlandı gözünün önünde. Alnına düşen birkaç tutam saç hafifçe dalgalanmaktaydı. Nemli göz bebekleri gibi parıldayan dudakları hayretle açılmıştı. Sakat sol kolunu utanıyormuş gibi sağ koluyla kapatmıştı. Nefes alırken küçük göğüsleri görünür biçimde inip kalkıyor, korunmaya muhtaç izlenimi veren ayak parmakları elbisesinin altından görünüyordu. Fakat Stepan'ın fantazisinde en baştan çıkarıcı olan genç kızın şeyh çadırındaki yatağına gelerek şarkı söylemesiydi. Özellikle kendisi için söylediği o şarkıya bir türlü doyamıyordu. Bahçeden geliyordu. İki nar vardı elinde. Göğsüne yapıştırmıştı iyice. Çocuğun derisinin üzerinden okşayıcı bir heyecan seli gibi akan sözler değil, İskuhi'nin sesiydi. Eskiden böylesine yoğunlukla annesini sevmişti. Fakat bu sesi düşününce İskuhi ile karşılaştırınca annesi neydi ki? O şarkı söylemezdi. Bazen Fransız şarkılarından birini hatırlamak için biraz mırıldansa da tonlar yanlış çıkıyor, sesi tavus kuşuna benziyordu. Oysa İskuhi'nin serin ve aydınlık sesinde banyo yapar gibi gerinebilirdi insan. Düşlerin kovaladığı gecelerden birinin sabahında Hayk'in çetesinin toplantı yerinde dolanıp duran Sato'yu ıslık çalarak çağırdı. ''Aşağıdaki eve birileri taşındılar mı?'' Kız hemen anlamıştı. Ağzından çıkardığı hayvanımsı sesler ve çakala benzer davranışları nedeniyle Sato'yu aptal sanmak yanlış olurdu. O bir hünsa, uçta bir yaratıktı ama güçlü bir zekaya sahipti. Özellikle konuları birbiriyle ilişkilendirmekle kendini gösterirdi bu zeka. Sato Stepan'ın kendisinden sadece atalarının yoğun oluktaki evine yeni mirasçıların konup konmadığını öğrenmek istediğini anlamakla kalmamış, bunu anlamak kolaydı, aynı zamanda sorunun anlam ve amacını da kavramıştı. Stepan ani bir baskınla, eğer hala yerlerinde duruyorlarsa İskuhi'nin kitaplarını ele geçirmek düşüncesindeydi. Heyecanlandığı zamanlarda yaptığı gibi yüzünü gözünü çarpıtmaya, gözlerini kırpıştırmaya başlamıştı küçük kız. Musa Dağ'da ikili yaşam süren tek varlığın Sato olduğu Stepan için sır değildi. Bazen yarım gün boyunca özellikle de geceleri ortadan kayboluyor ama kimse yokluğunu hissetmiyordu. Böyle zamanlarda Sato vadiye inerek dostlarını, yani mezarlık halkını ziyaret ederdi. Dağla vadi arasındaki haber akışı Sato'ya aşağıdaki dostlarının nezdinde olduğu gibi yukarıdaki düşmanlarının nezdinde de belli bir değer kazandıran hazineydi. Kamptakiler bu yolla köylerin durumu ve olaylar hakkında güvenilir bilgiler edinmişlerdi. Yoğunoluk, Bitias ve Habibli'de onar kişilik zaptiyelerden oluşan birer karakol kurulmuştu. Ayrıca Müslüman ayak takımı evleri son çiviye, son pencere pervazına kadar soymaya başlamış ama kaymakamın hiç beklenmedik yasaklama kararıyla talana engel olunmuştu. Sadece Kilikya'dan gelen 3 göçmen aileye taşınma izni verilmişti. Buna rağmen vadinin döküntüsü olan bu insanlar taleplerinden hemen vazgeçmemişler, köylerde kalarak farklı rüzgarların esmesini bekliyorlardı. Son hafta içinde köylerde birkaç mollanın görüldüğü, kiliseler en kısa zamanda camilere dönüştürüleceği için buraları gözden geçirdikleri de gelen haberler arasındaydı. Stepan Yoğunoluk'taki evlerine daha birkaç gün önce öküz arabasıyla köye gelmiş kalabalık bir göçmen ailesinin yerleştiğini öğrenmişti. Gerçekten de Ermeni sürgünü böyle seçmeci insanlar yaratmıştı. Bunlar söylentilere göre her yeri dolaşıyor, seçmeci oldukları için de karşılarına çıkan ilk eve taşınmıyorlardı. Sato kesin ayrıntılar da anlatmıştı. Göçmen ailesi büyük selamlığa yerleşmiş ama güzel geceleri çoğunlukla açık havada damda geçiriyorlarmış. Saplantı içindeki Stepan fazla düşünmedi. Sırrını sadece Hagob'a açmıştı. Tek bacaklı çocuk kendisini de götürmesi için yalvarıyordu. Gurur kararını vermişti. Eğer Hagob'u yanına alırsa hem eylemine tanıklık edecek birini bulmuş olacak hem de böylece yola gelmez Hayke haddini bildirecekti. Aklı başından gitmiş çocuk bu zorlu işe girişirken donanım olarak sadece elektrikli cep fenerini almıştı yanına. Yardımcılarının biri topal, öteki de cinliydi. Sato akşam olmadan çok önce çıkmıştı yola. Nunik, Vartuk, Manuşak ve öteki dostlarına haber verecekti. Tuhaf ama mezarlık sakinlerinin kılına bile dokunulmamış, kimse tarafından rahatsız edilmemişlerdi. Zaptiyelerle ayak takımı Müslümanlar sanki sürgün emriminin kapsamında değillermiş gibi bu yaratıkları bir kenarda bırakmışlardı. Sadece el konulacak malları olmadığı için değil, ölümle geçindikleri, ölümle yaşadıkları için dokunulmazlıkları vardı. Sato'nun dostlarını toplayışının nedeni Stepan'ın hayatından endişe duyması değildi elbette. Bağlılık, sevgi ve kaygı ona tamamen yabancı kavramlardı. İskuhi'ye duyduğu tutku bile hayran olduğu biri tarafından kabul görmek ve onu sahiplenmek amacından başka bir şey değildi. Sato Nunik'in bir özelliğini daha bilmekteydi. Eğer yaşlı arkadaşına tükenmez merakına uygun gıdayı sunarsa, onun nezdinde kendisi için değer yatırımı yapmış olacaktı. Hor görülen, ayak takımı arasında bile zar zor tahammül edilen biri, insanlara özgü hırslarının atik bir ajanı olmak zorundadır. Ayrıca Sato Nunik'in Bagratyan ailesiyle ilgili her şeyi özel olarak öğrenmek istediğini biliyordu. Gece yarısından az önce Stepan ile Hagop bahçenin açık olan batı kapısından geçerek toprak içinde kalmış avluyla evin önündeki boş alana girdiklerinde ağıtçı kadınlar yeni ayın ince ışığı altında çepeçevre ağaçlara oturmuşlar, umutsuz işaretler yapıyorlardı. Hagop'un koltuk değneği kumun üstünde epeyce fazla ses çıkarıyor, gıcırdıyordu. Sakat çocuğu dürten Stepan ağaçlara tüneyenlerin yanına gitmesini istedi. Bagratyan'ın oğlu gibi duyarlı bir çocuğun şu anda korkuya kapılmaması anlaşılır gibi değildi. Tehlikenin tam olarak bilincinde olmasa bile gece etrafını bu vahşi hayaletlerin kuşatmış olması ve içinde göçmen ailesinin uyuduğu evin görünüşü ona dehşetli korku vermeliydi. Oysa şu an Stepan ne annesinin ne de babasının fark ettiği hastalıklı bir ruh hali yaşıyordu. Aklı tamamen karışmıştı. Görünüşe göre cesareti sınırsızdı. Ama aslında Stepan duygularının felce uğraması sonucunda düşsel dünyasıyla gerçek dünyayı birbirinden ayıramıyordu. Sanki gezintiden dönüyormuş gibi açık kapıdan yavaşça içeri girdi. Hiçbir şeyin değişmediği, her şeyin eskisi gibi olduğu yönündeki baştan çıkarıcı hayal öylesine egemendi ki salonda durmuş sessizce kendi içine dalmıştı. Sonra bir zamanlar babasının onu uyurken seyrettiği cep fenerini yakıp umursamadan merdivenleri çıkmaya koyuldu. Her şey yerli yerindeydi henüz, ev çok az zarar görmüş ve kirlenmişti. Yağmacıların sadece hafif eşyaları aldıkları görülüyordu. Dolaplar ve yataklar hala yerindeydi. İlk önce odasına giren Stepan camları çıkarılmış pencereye yaklaşıp rüzgarlı bahçeyi ve Musa Dağ'ın kara kütlesini donuk bakışlarla izledi. Düşünce düzeninin bozulması sanki yukarıya, donuk gökyüzünde iyice beliren damlacık sırtlarına hiç çıkmamışlar yanılsamasına düşürmüştü çocuğu. Annesiyle babası hemen yandaki odada uyuyorlardı. Kendisi de hemen yatmalıydı. Bir süre sonra buraya ne için geldiğini hatırlamayı başarabildi. Tehlike yaratmamak için değil, İskuhi'yi rahatsız etmemek için genç kızın boş odasına parmak uçlarında girdi. Cep fenerinin boğuk ışığının oluşturduğu küçük dairenin dışında her yer İskuhi ile doluydu. Işık dairesinin içinde neredeyse tamamen kırılmış bir sandalye, terk edilmiş biri gibi durmaktaydı. Sandalyenin altında içlerinde İskuhi'nin İncil'inin de bulunduğu yırtılmış kirpas içinde birkaç kitap vardı. İncil sapasağlamdı. Fil dişinden çarmıha gerilmiş İsa heykelini göremiyordu çocuk. Gözlerinde mutluluk parıltılarıyla kitapları ve İncil'i göğsüne bastırarak gürültülü adımlarla merdivenleri inip salonu geçti ve kapıdan çıktı. Yol arkadaşları onu oldukça uzakta karanlıkta bekliyorlardı. Fakat onları hemen göremediği için yalnızlık duygusu ve düşünsel tutukluk içinde yüksek sesle bağırdı.
''Hagop, Sato, neredesiniz? Buraya bakın, aldım işte.''
Gecenin boş kubbesinde bu sözcükler öylesine şiddetli yankılanmıştı ki evin damı hemen hareketlendi. İnsanların ayağı fırladığı görülüyordu. Kalın bir erkek sesi aşağıya doğru bir şeyler aykırdı, sonra araya kadın bağırışmaları girdi. Evin önündeki boş alanın çevresine toplanmış büyücüler dağılmış ortadan kaybolmuşlardı. Hagop'un koltuk değneğinin çıkardığı ses duyulmaktaydı. Stepan hala felç olmuş gibi alanın en aydınlık köşesinde duruyor, elindeki cep feneri ölgün bir ışık saçıyordu etrafa. Nihayet kurşunların kırbaç darbelerini andıran sesi kulağında uçuşmaya, evden gürültüler duyulmaya başlayınca kendisini yine kendisinden çekip alan Stepan, uzun sıçrayışlarla koşmaya başladı. Fakat nereye? İşte şimdi Avenue Kleber'de büyüyen Stepan'ın bütün hırslı çabalarına rağmen doğulu çocukların ne kadar gerisinde olduğu görülüyordu. Tek bacaklı Hagop bile ötüp duran değneğiyle erişilmez hiçlikle iz bırakmadan gitmesine rağmen çılgın gibi koşan Stepan bahçenin doğu kapısından geçerek yoğun oluğa giden köy yoluna doğru koşmaya başlamıştı. Düz yol kent çocuğunu kendine çekiyordu. Yön seçiminin aptalca olduğunu hissediyor ama içinden gelen doğal bir zorunluluğa uyuyordu sanki. Kurşun seslerinin uyardığı ateşe hazır tüfekleriyle kilise meydanından bu tarafa doğru ilerleyen zaptiyelerin eline düşecekti neredeyse. Kenara çekilip iyice toprağa yapıştı. Zaptiyelerin çocuğun önünden geçip gitmesi mucizeydi. Zaptiyelerle bas bas bağırarak vahşi hareketler yapan göçmenler yolda karşılaşmışlardı. Askerlerin çılgın bir korkuyla sarsıldıkları görülüyordu. Ermeni savaşçıların saldırısına uğradıklarını sanmışlardı. Biraz korkularından sıyrılmak, biraz da öteki köylerdeki askerlere haber verip yardım istemek amacıyla dört bir yana deliler gibi ateş ediyorlardı. Gürültü kuzeybatıya doğru uzaklaşınca Stepan'ın üzerine kör ve yönsüz bir ölüm korkusu çöktü. Uçmasını unutmuş kafes kuşu gibi yıkılmış duvarın önünden sendeleyerek geçip açık alana çıktı. Bakımsızlık yüzünden harap olmuş meyve bahçelerinden birinde bulmuştu kendisini. Bahçedeki çalılıklar çocuğu bir türlü bırakmıyordu. Yılanvari yarasmalarıyla kaplı bayırı soluk soluğa koşuyor, yere düşüyor, yüzlerce defa yeniden ayağa kalkıyordu. İçine düştüğü tuzaktan kurtuluncaya kadar böyle çabaladı. Sonra ayaklarının altında yumuşak toprağı hissetti ama çok geçmeden yine taş cehenneminde yürümeye başlamıştı. Aşılmaz bir fundalık içinde dönüp durduğunu fark etti birden. Dikenler çelik keskinliğinde yapraktan kılıçlar uzanıyordu çocuğa doğru. Hiçbir şey düşünmeden, hiçbir amaç gütmeden tökezleyerek yürüyordu. Şu an giydiği entarinin hareket biçimine uygun olmadığını, koşarken onu bir düşman gibi engellediğini hissetmekteydi. Elleri ayakları yakıcı sıyrıklarla dolmuştu, yüzü ter içindeydi. Ağaçsız bir yere çöktü. Damlacığın yoğun olduğunu hatta kendisinin bile nerede olduğunu bilmiyordu. Her şey sis altında kalmış birkaç dakika süreyle kendinden geçmişti çocuk. Fakat hemen toparlandı. Ölüm korkusu eriyip gitmiş yerini harika bir soğukkanlılık almıştı. Uyumak ister gibi gerindi. Başının üzerinde Ağustos gecesinin zengin gökyüzü sessiz dingin durmaktaydı. Milyarlarca yıldızla tek bir kıpırtı bile yoktu. Stepan dünyada, dünyayla tek başınaydı sanki. anne ve babasının kendisine yardım edemeyeceklerini biliyordu. Çocuk ruhu tamamen yitmişlik duygusunu, onu yok etmek için düzenlenen, acımasız takibi ilk kez yaşıyor ve soğuk gözlerle seyrediyordu. Odak noktası olma tutkusu içinde büyümüş çok çocuklu ailelerin üyeleri, kovalanan her hayvancığın bir köşeye sinip soluğunu tuttuğunda, yendiği bu duyguyu ya hiç öğrenemezler ya da çok sonradan öğrenirler. Çok hoş, çok keyif verici bir duyguydu bu. Stepan'ın İskuhi'yi düşünmesi gerekmemişti. İnsan şu an olduğu gibi toprağın bağrında böyle dünyanın takdirine bırakılmış olarak yatarken en kötü şey bile o kadar kötü değildir. Çocuk gözlerini yukarıya dikmişti. Gökyüzü soluk alıp vermeye başlamış, yakınlarına inen bir ışık dalgası süzülüp gelen bir şeyler Stepan'ı yavaşça kaldırarak çok güçsüz, çok savunmasız, herkesten her şeyden daha terk edilmiş olduğu için öpmüştü. Dünyanın bütün hazzı tek bir noktada toplanıyordu. Üstelik bu nokta Stepan'ın içindeydi. Kendisine ne olduğunu bilmiyordu. Hayatında ilk kez boşalmıştı. Toprakla kaynaşarak ölü gibi uykuya daldı. Gecenin içinden gelen seslerle uyandığında zaptiyelerin aramalarını buralara kadar genişlettiklerini anlamıştı. Ağaçlıklara birkaç el ateş edildi. Sonra ortalık yeniden sakinleşti. Stepan zaptiyelerin gittiklerine inanmıyordu. Onu mutlaka görmüşler, ayağa kalkacağı anı bekliyorlardı. Gece zifiri karanlığa kesmiş, ay ortadan kaybolmuştu. Bu kadar uzun uyumuştu demek. Gökyüzünde şimdi sanki bir sünger kağıdı tarafından emilmiş ve silinmiş gibi çok az sayıda yıldız göze çarpıyordu. Uzay darlaşmış, tabuda sıkıştırılmış gibiydi. Stepan üstünde yattığı şeyin toprak değil, yapışkan sümüklü böceklerin oluşturduğu tiksindirici esneklikle bir tepe olduğunu düşündü. Ama yine de kımıldamamalı, ayağa kalkmamalıydı. Çünkü zaptiyeler kendisini bekliyordu. Öte yandan gün doğasıya kadar burada kalsa iki kez, üç kez yitmiş olacaktı. Nihayet önce karnının daha sonra da dizlerinin üzerinde sürünerek yol almaya karar verdi. Dünya görünmez bir sürü engelle doluydu. Dikkatle ayağa kalktı. Ayaklarının altındaki zemin tırtıklı, engebeliydi. Her iki yanında ise zırhla kaplanmış izlenimi veren dikenli, sivri bir şeyler uzanmaktaydı. Bu batıcı karanlık içinde zar zor yol açıyordu kendisine. Sarışın Hagop'u mutlaka öldürmüşlerdi. Bu da kendisinin suçuydu işte. Fakat o da bir daha dönemeyecek eve. İskui'nin İncil'ini, öteki kitaplarını atmıştı. Sıkıca kavrayan eli gecenin sıcaklığına rağmen kas katı kesilmişti. El değmemiş dünyada bir süre daha anlamsızca dolaşıp durduktan sonra cep fenerini yaktı. Zaptiyelerin arkasından kurşun yağdırmasını bekliyordu. Beklediği olmayınca yolu bulmasına herhangi bir katkısı bulunmamasına rağmen feneri kapamadı. Fenerin cılız ışığı kurtarıcının Stepan'ı bulmasına yol açmıştı. Çocuk ansızın birinin kollarına düştü. Bu Hayk'tı. Sato'nun ihaneti nedeniyle Stepan'ın çılgın girişiminden zamanında haberdar olmuştu. Kendisini saf dışı bırakmaya cesaret eden küçük Bagratya'nın küstahça bağımsızlığına çok öfkelenmiş ama aynı zamanda daha güçlü ve akıllı biri olarak giriştiği işin üstesinden gelemeyecek kendini beğenmiş hanım evladı için kaygılanmıştı. Başlangıçta çocuğu kaderine terk etmek istemesine rağmen bir süre sonra Damlacık'ta kalma sabrını göstermemiş, zaptiyelerin var olduğunu sandıkları Ermeni saldırganlara karşı sürek avına başladıkları o en tehlikeli anda vadiye inmişti. Stepan cep fenerini yakınca yanılmaz sezgi gücüyle çocuğa yaklaştı, kolunu tutup öfkeyle sarstı. ''Ne kendini beğenmiş aptal biri olduğunu gördün mü şimdi?'' Stepan bu utanılısı duruma saygın bir gerekçe bulamayacak kadar yorgundu. Hayk'in koluna iyice asılarak kendisini sürüklemesini sağladı. Ne var ki bu başa çıkılmaz asinin yanında yürürken attığı her adımla cesaretini biraz daha kazanıyordu. Ganimeti Hayk'in burnuna doğru uzattı. İskuhi Tomasya'nın İncil'ini aldım evden. 50 metre ötede sönmeye yüz tutmuş ateşin dumanı tütüyordu boşlukta. Sato ile Hagop mezarlık halkı arasında oturmaktaydı. Stepan bitkinliğini aşmıştı. Hemen geri dönmeli, Hayk'in önderliği güven vericiydi. Babasını düşündü. Bu akşamki serüvenin gizli kalması mümkün değildi. Nasıl karşılayacaklardı acaba? Korkuyordu. Stepan ne kadar sabırsızlansa da geri dönüş yolu sonsuz uzunluktaydı. Hagop bir türlü ilerleyemediği için sık sık duruyorlardı. Bazen Hayk'le Stepan, bazen de Hayk'le Sato zavallı topalın koluna girerek dik bayırdan aşağı sürüklüyorlardı. Hagop yol boyunca ağlamıştı. Yaşadıkları ağır gelmişti. Sağlıklı insanlarla aynı şeyleri yapmak isteyecek gücü kalmamıştı artık. mevzilere girdiklerinde saat 7'ydi. Üçü de yaralanmış gibi çok kötü görünüyorlardı. Titreme nöbeti geçiren Stepan hemen yatmak zorunda kalmış, annesinden epeyce azar işitmişti. Böyle iğrençlikler yapman aynı Sato gibi pis bir serseri olduğunu gösterir. O zaman seni hiç sevmem. Kadına acı verdiği görülen bu sözler sahiciydi. Juliet öfkeli gözyaşlarıyla ağlıyordu. Aklına ne esti? Neden yaptın bunu? Stepan susuyordu çünkü gerçeği söylemeye cesareti yoktu. Gerçeği söylerse annesiyle İskohi'nin ilişkisinin bundan ağır biçimde etkileneceğini hissetmekteydi. Küçükken inat etmediği zamanlarda yaptığı gibi annesinin ellerini özür dilemek istercesine yakalamaya çalıştı. İskohi'nin İncil'ini annesi görmesin diye yorganın altında dizlerinin arasına sıkıştırmıştı korkuyla. Daha sonra babasıyla yalnız kaldıklarında Gabriel çocuğa iyice yaklaşıp ciddi bakışlarla bu uğursuz girişimin nedenini ısrarla öğrenmek isteyince uzun süre inkar edip bir şeyler uydurduktan sonra nihayet sırrını açıkladı. Çocuğun göğsüne kadar kızararak yatağın içinden çıkardığı İncil'i eline alan Gabriel kitabın sayfalarını rastgele çevirip kapamıştı. Yüzü Stepan'a çok ağır bir cezaya çarptırılacağı izlenimi veren sert ve katı bir ifade almıştı. Fakat adam oğlunun beklentisinin aksine olaya ilişkin tek laf etmeden İskui'nin İncil'ini geri verdi ve çadırdan çıkmadan önce babaların emredici sesinden çok savaşçı bir komutanın resmi ses tonuyla her gün sabah kalktıktan sonra ve yatmadan önce nerede olursa olsun kendisini görmesini emretti. Avakyan'a da bundan böyle çocuğa daha fazla göz kulak olmasını söylemişti.